Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu keremi daima üzerinize olsun efendim. Yine bir İrfan Mektebi programındayız. Bu programımızda altın silsile olarak ifade edilen ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başlayıp günümüze kadar akıp gelen manevi yolun büyüklerini, şahlarını, takva önderlerini, takva imamlarını sözleriyle, halleriyle, hayat tarzlarıyla günümüze taşımaya, onlardan güzellikler almaya, güzelliklerle beslenmeye gayret ediyoruz. Altın silsilenin 19. şahsiyeti Ubeydullah Ahrar Efendimiz kaddesallahu sirre. Ve bugün Ubeydullah Ahrar Efendimizle ilgili olarak da ikinci sohbetimizi yapmış olacağız inşallah. Ubeydullah Ahrar Hazretleri 1404 yıllarında bugünkü Özbekistan'ın Semerkant şehrinde dünyaya gelmişler. Allah kutsiyetlerini artırsın, ziyade eylesin. Ve gerçekten de tasavvufta böyle temel kelimeler diyebileceğimiz hizmet, merhamet, infak ıstılahlarını ve hayat prensiplerini adeta tasavvufun esası haline koymuşlar veya tasavvufun esası olarak ifade etmişler. Yani Ubeydullah Ahrar Hazretleri deyince tasavvuf adına daha çok bu kelimeler öne çıkıyor, hizmet öne çıkıyor. Merhametin zirveleşmesi öne çıkıyor ve infak öne çıkıyor. Ve bir önceki sohbetimizde de yine ifade edildiği şekilde Ubeydullah Ahrar Hazretleri biz diyor bu yolu, tasavvufu kitaplardan okuyarak değil, halka hizmet ederek elde ettik. Bu yolda ne geçtiyse elimize, Allah Teala bize ne gibi güzel haller lütfettiyse, manevi haller ikram ettiyse, bütün bunların bir sebebi var. Bunlar sadece okumakla değil, Allah Teala'nın bütün mahlukatına ihlaslı bir hizmetle elde edilmiştir veya Allah bu sebeple bize ikram etmiştir diyerek de hizmeti çok ön plana çıkaran büyük bir Allah dostu. Ve gerçekten vefatından 500 yıl sonraki şu çağımızda da yine yaşadığı şehirdeki, Semerkant'taki hem dergahı, hem mescidi, hem medresesi hala faal olarak devam eden bir Allah dostu ve gerçekten de Semerkant'ın çok önemli bir ziyaretgahı Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin. Orada da insanlar bu büyük zatı Hacı Ahrar Hazretleri diye hep yad ediyorlar. Ubeydullah Ahrar ismi bizde daha çok maruf olmakla beraber kaynaklarda ama oralarda Hacı-i Ahrar diye Özbekistan halkının veya diğer İslam coğrafyasından gelen insanların ziyaret ettikleri ve oradan yeniden bir 500 sene önceki manevi bir nefesi aldıkları bir yerdir. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin şu anda Semerkant'ta bulunan hem medresesi hem mescidi tekkesi yani dergahı elhamdülillah ki asırlara iz bırakabilen güzel insanlar. Tabi az önce ifade edildiği gibi aziz dinleyenlerim, hayatının merkezine infakı koymuş. Yani gerek ferdi manada bir takım insanlara, gerekse müessese manasında kurulan vakıflara Allah'ın kendisine ikram ettiği her şeyi verebilen bir insan. Bunun da tabii çok büyük bereketlerini görmüş Hazret. Bu bereketi gördükçe de hep Cenab-ı Hakk'a şükür halinde, hamd halinde olmuş. Nitekim ambarlarının muhafazasıyla ilgili bir zat şöyle ifade ediyor. Ambarlardaki tahılları kullandıkça onların ziyadeleştiğini görürdük. Bu hali gördükçe de Ubeydullah Ahrar Hazretlerine karşı bağlılığımız kuvvetlenirdi. Bir kere bunun manasını kendisine sorduk. Yani efendim sizin o mezralardan elde ettiğiniz tahıllarınız, mahsulatınız ambarlara konuyor. Biz de onları böyle dağıtıyoruz ama dağıttıkça da eksildiğini görmüyoruz. Ayrı bir bereket var. Bunun sebebi ne olabilir acaba diye üstada sorduğumuzda o da şu gerçekten altı çizilecek sözleri söylediler. Bizim malımız fakirler içindir. Ziyadeleşmesinin sebebi de budur buyurdu. Ayet-i kerimede malum buyuruluyor. Le in şekertum le ezidenneküm. Eğer siz şükrederseniz, şükür de Allah'ın verdiği nimetleri Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu yönlerde kullanmak demek. Dolayısıyla da her şeyin şükrü ayrı ayrıdır. Elin şükrü ayrıdır, gözün şükrü ayrıdır, dilin şükrü ayrıdır, servetin şükrü ayrıdır. İnsan elini Hakk'ın razı olduğu yerde kullanacak, gözünü Allah'ın razı olduğu yerlere kullanacak, dilini Hakk'ın razı olduğu sözlerde kullanacak. Ama Allah servet verdiyse kendisine, maddi imkanlar verdiyse, başka imkanlar verdiyse, onları da Cenab-ı Hak nerede arzu ediyorsa orada kullanacak ki kul şükür makamına ermiş olsun. Böyle bir şükre ulaşınca da Cenab-ı Hak nimetini daha da artırmış oluyor bir ilahi vaad olarak. İşte Ubeydullah Arar Hazretleri de rahmetullahi aleyh, bizim malımız hep fakirler içindir. Öyle olunca da Allah Teala ona ayrı bir bereket vermektedir buyururlar. Gerçekten Hacı Hazretleri'nin, yani Ubeydullah Arar Hazretleri'nin mezralardan elde edilen bütün gelirleri medreselerdeki ulemaya, o günkü medreselerdeki talebelere, tekke, zaviye ve camilerdeki sofilere, yolculara, ihtiyaç sahibi Müslümanlara, onların istifadesi için tahsis edilen vakıflara hep tevzi ediliyordu. Kendileri zaten bu Allah dostları hep iktisatla yaşadıkları için, kendi kazandıkları içinden kendilerinin harcadıkları çok cüzi oluyor aslında. Ama biriktirmek gibi bir duruma düşmüyorlar. Allah Teala'nın o sene ikram ettiği her güzelliği, her nimeti o sene içinde bahsedildiği şekilde medreselerdeki ulemaya ve fakirlere hizmet için kurulmuş olan vakıflara tahsis ediyorlar. Tabii Hazretin hayatına bakıldığı zaman da ayet-i kerimenin ifadesince Cenab-ı Hak bazen insanları sıfırdan büyük servetlere ulaştırıyor. Bazen de büyük servet sahipleri ellerindeki her şeyi kaybedebiliyorlar. Ama Ubeydullah Arar Hazretleri gerçekten çok cüzi imkanlarla hayata başlayan, fakat o halde bile hep şükür içinde olduğu için de Cenab-ı Hak daha sonra meşru olarak kendisine büyük servetler ikram etmiş. Birçok şehirlerde mülkleri mevcut olmuş. Ama bunların da hemen hepsini cami, medrese ve tekkeler için vakfederek büyük hayır hizmetleri inşa etmiş. Bu benimdir demiyor, Allah bana ikram etti diyor. Allah'ın ikram ettiğiyle de Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına, muhtaç olanlara büyük ikramlarda bulunuyor Hazret. Tabii ki hemen hemen bu altın silsilenin büyük zatlarının her birinde ortak olarak görülen, hepsinin de tekrar tekrar altını çizerek, teyit ederek, bazen tehdit ederek, ikaz ederek hatırlattıkları husus, lokma mevzuu, helal lokma mevzuu. Her Allah dostunda bu noktada bir güzel menkıbe var zaten. Her birinde gerçekten altın silsile diye ifade ettiğimiz Allah Resulü sevgili peygamberimizden başlayarak günümüze kadar akıp gelen ve birbirini kalben besleyen, inşa eden bu Allah dostlarının hepsinde önemli hususlardan birisi kendilerinin helal lokma hususundaki gösterdikleri hassasiyet. Her birinde de muhakkak bir farklı yönleriyle bu noktada bir menkıbe mevcut. İşte Ubeydullah Arar Hazretleri'nin de talebelerinden Mevlana Zade kendisiyle ilgili şöyle bir hatırasını naklediyor. Diyor ki, bir gün yemek pişirip Ubeydullah Arar Hazretleri'ne ikram etmiştim. Yemeğe ellerini sürmediler. Buyurdular ki, bu yemek hazırlanırken galiba ihtiyatlı davranılmamış. Bir bakar mısınız, araştırır mısınız? Kusur nerede acaba? Yapılan sıkı bir araştırma neticesinde yemeğin piştiği ocağa helal olup olmadığı şüpheli olan bir parça odun atıldığı anlaşıldı. Yemek belki temiz ama yemeğin pişirildiği ocağa gelen odun şüpheli bir yerden gelmiş. Bunu öğrenen Ubeydullah celallenerek şöyle buyurdular. Maneviyat yolunda işin temeli gıdaya dikkattir. Buna çok ehemmiyet vermek zaruridir. Zira insanın bedenine giren şeylerin tesiri onun zahirinde görülür. Yani zahiri davranışlarımızda aldığımız gıdaların çok önemli bir tesiri mevcuttur. Gördüğünüz bütün zevksizlikler ve perişanlıklar çoğu zaman şüpheli gıdalar yemekten kaynaklanır. Tabii aziz dinleyenlerim, Ubeydullah Ahrar Hazretleri 500 sene evvel bu tembihte bulunuyor. Bugünkü yenilenlerin, içilenlerin, gıdaların durumuyla bugünkünü karşılaştırdığımız zaman çok daha herhalde acı manzaralarla karşılaşacağızdır. Onun için de belki elden geldiğince yine günümüzde de bu noktada hassasiyeti öne almak gerekir diye düşünüyorum. Tabii Allah Teala'nın bu sevgili kulları böyle hassas yaşayınca, böyle dikkatli yaşayınca, gıdalarına dikkat edince, evrad-ı ezkarlarına çok dikkat edince o bir hal olarak hayatlarına yansıyor. Yani artık o insanlardan farklı ahlaki güzellikleri görüyorsunuz. Farklı tezahürler ortaya çıkıyor. Tabii bunların en önemlilerinden birisi de merhamettir. Yani bir müminin elbette ki imanından ve ibadetlerinden sonra kendisinde görülmesi gereken ilk ahlak-ı hamide merhamet ahlakıdır. Cenab-ı Hakk'ın da has isminden sonra kendisini tanıttığı sıfatları Ar-Rahman ve Ar-Rahim'dir. Dolayısıyla Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nde de baktığımız zaman böyle hemen göze çarpan ilk anda herkesin okuyabildiği güzellik ondaki merhametin zirvelere doğru yürüyüşüdür. Nitekim kendileri şöyle buyuruyorlar: İnsanın akrabalarına üzüldüğü kadar Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye zarar geldiğinde ona da üzülmesi lazımdır. Yani oğlunuzun ayağına, kızınızın ayağına bir diken battığı zaman, gözü biraz yaşardığı zaman ne kadar üzülüyorsanız, bir başka Müslümanın, bir başka müminin, sizin akrabanız olmasa da, yakınınız olmasa da, evladınız olmasa da, mümin olmak hasebiyle sizin kardeşinizdir. Onun ayağına batan dikenden de aynı şekilde rahatsız olmak gerekir. Nitekim bu mevzuda daha önceki sohbetlerimizde Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri'nin çok meşhur bir sözü vardı. Türkistan'dan Şam diyarına bir müminin ayağına bir diken batsa, o diken önce benim kalbime batar. Yani müminin ayağına batan diken benim kalbime batar diye çok ince bir sözü vardı Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri'nin. Tabii ki bu Allah dostları, aziz dinleyenlerim, hep böyle birbirlerinden beslenerek, her biri bir diğerinin kalbinden güzellikler alarak, insibak ederek, inikas ederek, akisleşerek, boyanarak geldiği için de adeta bu güzellikler kat kat hale geliyor. Yani bir önceki Allah dostunun hassasiyeti bir sonraki Allah dostunda da böyle katlanarak, büyüyerek gidiyor. O da kendi hayata, o da yeni güzellikler katmış oluyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri gerçekten son derece diyargam, cömert bir gönül insanı. Mesela bir defasında bazı müritleriyle Keş tarafına giderken havanın kararması üzerine yolda bir çadır kurulup konaklıyorlar. Dışarıda yağmur yağmaya başlıyor. Yol arkadaşlarının ıslanmasına gönlü razı olmayan Ahrar Hazretleri bir bahaneyle dışarı çıkıp talebelerini çadırda kalmaya ikna etmiş, kendisi ortadan kaybolarak bütün geceyi yağmur altında geçirmişti. Çünkü belki müritleri Hazretin çadırda olduğu bir zamanda orada sıkışmak durumunda kalmayalım diye bir kısmı dışarıda da kalabilir. Fakat bu zatlar o kadar evlatlarına düşkünler ki, hani Cenab-ı Hak Habibi edibine müminler için şefkat kanatlarını aç buyuruyor. Allah'ın Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hep öyleydi. Ve dolayısıyla da onun o manevi dünyasını çağlara taşıyacak olan bu Allah dostları da her zaman yakınlarını kendilerine tercih ediyorlar. Ve yu'tirûne alâ enfüsihim velev kâne bihim hasâs ayetinin bir tecellisi olarak kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile mümin kardeşlerini kendilerine tercih ederler ayet-i kerimede. Dolayısıyla Ubeydullah Ahrar Hazretleri bakıyor ki yağmur yağıyor dışarıda, hemen benim bir işim var deyip ortadan kayboluyor Kendisi dışarıda yağmur altında belki geceyi geçiriyor. Bir sığınak altında belki geceyi geçiriyor. Yeter ki evlatları ıslanmasınlar. Onlar çadırda o yağmurdan korunsunlar. Yine bir yaz gününde ise başka bir hadise sıcak bir günde meydana geliyor. Tek gölgeliğin olduğu bir tarlada evlatlarının daha rahat istirahat edebilmeleri için sürülmüş olan tarlaları görme bahanesiyle oradan uzaklaşıyor ve uzun müddet çadırın olduğu yere dönmüyor Hazret. Zira talebeleri Hoca Hazretleri ile beraberken istirahat etmekten çekinir, bunu edebe aykırı görürlerdi. Hazret de evlatları rahat etsin diye orada kaldığı günler boyunca bu şekilde mezraları, tarlaları dolaşmaya devam ediyor. Atına biniyor Hazret. Ben diyor şöyle bir tarlaları dolaşıp geleyim diyor. Ve talebeler de orada o sıcak günde bir kurulmuş olan çadırda kendilerine mütevazi bir gölgelik bulabiliyorlar. Aziz dinleyenlerim. Tabii bütün bunları yaparken de bir irşat vazifesi var Hazretin üzerinde. O irşat vazifesinin de ne kadar önemli bir vazife olduğunu idrakiyle talebelerine bu kadar merhametli, bu kadar şefkatli olan Allah dostu onları da ısrarla gayretli olmaya, çalışmaya teşvik ediyor. Ve manevi inkişaf içinde muhakkak ciddi bir gayretin gerektiğini ifade ediyor. Elbette ki gayret edeceğiz, çalışacağız. Elbet bu çalışmanın neticesinde de Cenab-ı Hakk'ın ikramlarına mazhar olunacak. Ve şöyle buyuruyor Hazret, eğer kişi gayret ve itina ederek zikirle meşgul olursa, kısa zamanda öyle bir mertebeye erişir ki, duyduğu sesler, halkın konuşmaları dahi ona bir zikir haline gelir. Dışarıdaki her sesi bile artık zikir olarak algılamaya başlar. Hatta kendi konuşmaları da böyledir. Ancak gayret ve itina olmazsa bu hal gerçekleşmez. Muhakkak ki gayret ve alınan evrad-ı eskara dikkatli bir şekilde itina etmek gerekir. Ve şöyle buyuruyorlar yine, kalp huzuru insanda sıhhatli ve gençken meleke haline gelmezse, ihtiyarlıkta dimağ ve beden zafiyeti ortaya çıkması sebebiyle bunun kazanılması çok zordur. Onun için de manevi yolculuğun gençken başlaması gerektiğini etrafındakilere Hazret ifade ediyorlar. Çünkü gençken elbette ki bir takım güzellikleri meleke haline getirmek daha kolay olacaktır. Ve bunun için de yine manevi hayatımızda çok dikkatli olmak gerektiğini ifade babında buyuruyorlar ki her geçen saatimizi kontrol etmeli, o saat gafletle mi yoksa huzurla mı geçirdiğimizin hesabı yapılmalı. Buna da muhasebe denir. Yani benim günüm nasıl geçti? Bir günü gafletle mi yaşadım yoksa Cenab-ı Hakk'ı hatırlayarak Allah Teala'nın bana verdiği nimetler, imkanlar karşısında benden beklediğini, benden arzu ettiğini, benden razı olduğu davranışları yapıp yapmadığımı kontrol ederek, bunları yapıp yapmadığımın farkına vararak mı geçti? Buna işte günlük muhasebe deniyor. Ve gerçekten de hasibu enfüseküm kable entuhasebu diye tasavvufun temel bir sözü var. Size bir gün hesap sorulacak hayatınızın. Öyleyse siz her gün kendinizi bir hesaba çekin. Bana güneşin doğduğu andan itibaren bir günü nasıl yaşadım? Gafletle mi yoksa şuurla mı? Şayet vaktimizi gafletle geçirmişsek hemen dönüp ameli salihlere devam etmeliyiz. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin çok önemli bir hatırlatması. Yani insan her an kendi iş dünyasında bir durum değerlendirmesi yapmak konumunda olacak. Nasıl gidiyor günlerim benim? Eğer güzel gidiyorsa o güzellikleri artırmak için gayret etmek. Yanlışlıklar varsa da hemen tevbe ve istiğfarla yanlışlardan dönmek ve rotamızı, yolumuzu hayra, hasenata, güzelliğe, kulluğa doğru çevirebilmek. Onun için de bu güzel insanların, bu Allah dostlarının hem kendi yaşadığı zamanlarda el ele tutuştukları insanları yönlendirdikleri o sırat-ı müstakim hem de gerçekten çağlar ötesine bıraktıkları mesajlar bizler için elbette ki çok çok önemlidir aziz dinleyenlerim. Tabii ki bu güzel insanların menkıbelerini, hayatlarını, yaşayışlarını okudukça da oralardan kendimize güzellikler taşımalıyız. Ama ne güzel yaşamışlar onlar demekten ibaret değil. Onlar güzel yaşadılarsa bizlerin de güzel yaşamak gibi bir mecburiyetimiz veya güzel yaşama imkanlarımız var. Güzel yaşamak da Allah Resulüne, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına, hayatımızı benzetmeye gayret etmekle elde edilecek bir husustur. Ve Ubeydullah Arar Hazretleri her fani gibi o da hayata bir gün veda ediyor aziz dinleyenlerim. Hicri 895 senesi yani 1490 yılında miladi olarak 89 yaşında vefat ediyor. Fakat bu 89 yaşında vefat ederken de son 89 günü rahatsız olarak geçiyor. Yani 89 günlük bir hastalık sürecinden sonra adeta her yılına bir günlük bir hastalık. Elbette ki İmam Gazali Hazretleri'nin çok güzel bir tespiti var aziz dinleyenlerim. Hastalıklar diyor, bir takım hastalıklar günahkar insanlar için hatalarına bir kefarettir. Fakat salih insanların da hep derecesini artırır. Demek ki bir Allah dostu 89 gün böyle rahatsız olarak geçiriyorsa son günlerini, Allah o 89 günde her gün ona manevi bir hal ikram ediyor diye ümit edilir. Hastalığının gerçekten çok şiddetlendiği zamanda dahi namaz vakitlerine riayet ediyor. İlk vaktinde hemen kılmaya gayret ediyor. Hastalığının iyice ağırlaştığı bir zaman Rebiül Evvel ayının son günü akşam namazı vakti ve akşam namazı oldu mu diye soruyor Hazret. Oldu diye cevap verilince namazı ima ile kılıyor. Yatsı vakti girerken de son nefesini verip Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. 29 Rebiül Evvel 895 yani 20 Şubat 1490. Naaşları Semerkant'ta Hacı Kefşir Mahallesi'ne defnediliyor ki bugün Hazret'in kabri yine mevcut bulunmakta, gidenler kendilerini ziyaret etmektedirler. Rabbimiz Allah Resulü'nden akıp gelen o saadat-ı kiram dediğimiz güzel insanların kalplerinden bize akıp gelen bu güzellikleri anlamaya, idrak etmeye, yaşamaya bizleri muvaffak eylesin aziz dinleyenlerim.